Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizme Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde, hem işitsel hem de görsel olan yeni bölümünde sizlerin karşısındayız. Bugün arda arda iki kayıt yaptım. Biri siz muhtemelen bu kaydı daha sonra izleyeceksiniz ama ondan öncesinde Vedat Işıkhan Hoca ile, Profesör Doktor Vedat Işıkhan Hoca ile günü günceli konuştuk. Şu an ise tam sanki evime misafir ağırlamış gibiyim. Ben evlerimizi çok sevdiğimiz dostumuz, arkadaşımız, hocamız Emre Akbaş, doçent doktor Emre Akbaş'ı ağırlıyoruz. Benim kişisel tarihimde önemli bir yeri vardır ama sosyal hizmet öğrencilerinin özellikle 2003-2008, 2002-2009 arasındaki öğrenciler için de farklı bir yeri vardır. Kendisi bizim içinde bulunduğumuz, aktivist olduğumuz öğrenci derneğinin bir numaralı destekçilerinden idi. Hatta bununla alakalı çok başına işte gelmiştir. O dönemden çıkan dostluğumuz, o dönemde başlayan dostluğumuz da bugün çok çok farklı bir ortamda yüz yüze gelemesek de farklı yerlerde olsak da devam ediyor ve bu kayda vesile oluyor. Hoş geldin Üstad, merhabalar.
Hoş bulduk Umut'cuğum. Ne güzel seninle böyle bir vesileyle buluşmak.
Evet.
Evlere kapandık son zamanlarda ama neyse ki dijital ortamlar var. Evet. Birbirimizi görebiliyoruz böylece. Sen de benim kişisel tarihimde çok özel, çok önemli, çok ayrıcalıklı bir yere sahipsin. Yani benim sosyal hizmetle olan sevgi bağımın koptuğu yerde tutanısın, tekrar beni sosyal hizmete bağlayansın. Bu kişisel tarihimizdeki o eylemci ruh bizi bir araya getirdi ama aynı zamanda beni sosyal hizmetten de hiç koparmadı. O bakımdan benim kişisel tarihimdeki yerinde çok başkadır. O yüzden sana her zaman minnettarım Umut'cum.
Karşılıklı bu minnet duygusu. Bu bizim podcast'lara ilk başladığı yayın devam ediyor. Sonra işte bizim Özge Arnavutoğlu dedi ki ya Umut dedi biz aslında alternatif radyo vardı. Oradan kalıyor bizim podcast mevzusu. Hiç o zaman düşünmemiştim. Hani bu yayıncılıkla alakalı bizim dergi çıkartma vesaire, şimdi yeni dergi çalışması var, işte farklı işler var. Bizim aslında bu birazcık da üretimle alakalı sanki. Yani yapıp ettiklerimizi bir şekilde ortaya koymakla alakalı. Podcast'ler de belki de alternatifin devamı hani o anlamda.
Bence de.
Bugün konuşacağımız konuya da buradan hani geçmiş olalım. Alternatifi bir konuşacağız. Eleştirel konuşacağız. Ama bunu yaparken de birazcık da kişisel tarihimize bir yolculuk yapmış olacağız. İlk defa bu kadar özel bir podcast. Yani şey, hani normalde ciddi bir kayıt yapmıyorum ama bu kadar hani bizden bir kaydı da kaydetmiş oluyorum. Şimdi ben birinci sınıfta lisansta öğrenciydim. Sen de Hacettepe Üniversitesi'nin birinci katında, sol tarafında yanlış hatırlamıyorsam bir odada. Hatta Tarık Hoca'yla sanırım aynı odadaydınız.
Tarık Hoca'ylaydık tabii.
Odadaydınız. Geldik bir gün, hatta bize de yönlendiren de bu konuyla çok alakalı olmasa da her zaman katkısını gördüğümüz Zafer Hoca. Bugün geldi dedi ki bak bu işler dedi Emrah gidemiş, Emrah bulundu. dedi ve biz de seninle tanıştırdı ve ardından biz lisans aklıyla, yani burada şöyle de bir şey de var hani, yani sanıyorlar ki hani mesela biz size gittik, senin yanına geldik ve sen bizi şekillendirdin ve ser yaptın hani gibi böyle bir şey de var. Tabii. Böyle bir şey de var. Tam tersi, biz senin kolundan tutarak biz dedik ki ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ve bunun üzerinden de bir şeyler yapalım dedik. Ne yapalım? Alternatif bir şeyler yapalım. Okul yapalım, tartışalım, okuyalım. Çünkü hani hakikaten Keçiören'deki o dönemki atmosfer bizim için yani şimdi öyle kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel şeyler öğrendik, çok iyi eğitim aldık. Hani müthiş şeylerdi ama bir yandan da hayalimizdeki üniversiteyle de çok örtüşmeden yani o tartışmaların, okulların yapıldığı yer. Ve orada bir alternatif fikri çıktı. Seni böyle hani belki de hani bırakmamana vesile oldu ama sence yani bu fikri nasıl geliştirdik, geliştirebildik mi, neler oldu? Birazcık böyle alternatifteki derslerini hatırlıyorum böyle şeyde zar zor bulduğumuz kafelerin arka
kafelerde
zara dumanın altında çok güzel kayıtların olduğu yerde birle sosyal bilim konuşuyor. Ne oldu? Biraz istersen senin tarafından dinleyelim.
Hmm. Aslında şöyle oldu. Ben üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Boğaziçi'nde bizim sürekli bir dersler dışında kampüs içerisinde entelektüel tartışma platformlarımız her zaman olurdu. Dergiler çıkarırdık vesaire. İşte Hacettepe'ye geldikten sonra sosyal hizmet bölümünde asistanlığa başladıktan sonra hep öğrencilerden böyle bir şey bekledim. Entelektüel ortamlar arasınlar, oluştursunlar, bizler de dahil olalım, beraber tartışalım, yazalım, çizelim, üretelim gibi bir beklentim vardı. Ama bu bakımdan bir hüsran olmuştu Hacettepe sosyal hizmet benim için. Tam işte böyle bir depresif haleti ruhiyeye bürünmüşken sen çıka geldin. Dedin işte biz böyle böyle şeyler planlıyoruz, tasarlıyoruz. Vallahi benim tam aradığım şeydi bu. Hatta sürekli olarak şikayetçi olduğum şeydi. Niye öğrenciler talep etmezler, tartışmazlar? Çünkü Hacettepe Sosyal Hizmet'te benim ilk başladığım zamanlarda tuhaf bir şey vardı yani. Hocalar mutlak bir otoriteyi temsil ediyorlardı. Onların aktardığı bilgi de öğrenciler tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilmesi gereken bilgilerdi. Biraz da mesleki bir şey, alan olmakla alakalı bir şey. Çünkü mesleki uygulamanın içeriğini, uzmanlığını, becerisini aktaran bir takım hocalar var. Onlar uzmanlar. Ve öğrenciler de onları sürekli olarak notlarını alırlardı, öğrenirlerdi, ezberlerdi. Ve hatta sınavlarda sürekli olarak ezberlerdi zaten çocuklar. Bu benim de hiç alışık olmadığım bir şey.
Yani ezberim kötü için... olduğu için bazı dersler...
Yani benim için sınav, okursun, çalışırsın, sonra yaratıcılığını gösterme sahasıdır. Ama işte ilk başladığım zaman sosyal hizmette böyle bir şey gibi, papağanlık gibi bir şey söz konusuydu. Ezberliyorsun, aynen aktarıyorsun filan. O yüzden tam o hüsran duygusu yaşarken sen çıka geldin, dedin ki biz böyle böyle şeyler yapacağız. Ve işin güzel tarafı sadece entelektüel bir takım okumalar yapmak gibi bir talebin yoktu senin. Aynı zamanda alternatif bir şeyler ortaya koymak gibi bir meselem vardı. Bu tam da benim de meselemdi. Yani benim Hacettepe Sosyal Hizmet'te gördüğüm ve şikayetçi olduğum şeylerden en önemlilerinden bir tanesi de ciddi bir sosyal teori eksikliği olmasıydı. Yani sosyal bilimlerle sosyal hizmet arasındaki ilişkinin çok zayıf bir biçimde kurulmuş olmasıydı. Bu bakımdan senin talebin tam da buna dönük bir talepti. Yani biz sosyal hizmetin bilgi gövdesiyle hiçbir meselesi olan insanlar değildik. Aksine o bilgi gövdesini geliştirmek, zenginleştirmek için sosyal teoriyle bir bağ kurma ihtiyacından bahsediyorduk. O yüzden senin bu talebin benim zaten nefessiz kaldığım bir yerde bana nefes olmuş bir talepti. Ben de her şeyi göze alarak, her türlü olumsuz tepkiyi göze alarak.
Evet, tabii ki tepkiler senden sonra bize de geldi. Emrahçı dediler bize.
Öyle tuhaf bir şey olmuştu o dönem. Emrahçılar falan diye değil mi?
Küçük emrahçı olduğumuzu iddia. Yani hakikaten de okulda küçük emrah filmleri gösteriyorduk. Biz hani
tabii canım.
Ben küçük emrahçı olabilirim. Yani hani bütün filmlerini en sevdiğim acı filmi vardı böyle derslerde gösterir. Ders aralarında falan böyle açardık. Böyle etiketlemeler oluyor her zaman. Ben şeyi de hatırlıyorum, bir hocamız bu adı değiştirmezseniz sizi tavır alacağız demiştik. Hmm. Biz de kantinde bir toplantıda çok şaşırmıştık yani. Hoca bizim adını ulaşır diye.
Ama biz bir radikal örgüt falan da değildik yani. Böyle bir şeyler okuyup tartışan çocuklar.
Şeyde, geçen anlattım, asosyal de bizim işte bu dernek binasını çıkartacağız diye şey satıyoruz hani. Bir de bir sokak çalışmaları var işte. Sokak çalışmaları.
O ferah.
Sokak çalışmaları da şu işte, insanlar ancak onların rollerine girerek hayatlarını öğrenebiliriz. O mantıkla uygulama dersi. Yani okulda staj var. Bizim stajımız nasıl olur diye düşündük. Hani bizim stajımız da böyle olsun. Seyyara giden arkadaşlar bayağı para kazandılar. Hatta bir kısmı sonra seyyarcılık yaptı falan böyle. Ama biz neyse sarhoşlarla sabahlamayı tercih etmiştik.
Ya.
Hatırlıyor musun abi? Kızla
müthiş, müthiş ya.
Fantastik bir...
Bu evde temizliğe gidenler falan da olmuş muydu?
Olmuştu, olmuştu. Hatta o arkadaşımız daha sonra politik bir arkadaş oldu. Öyle işçi sınıfından yana bir şey oldu, şey yaptı. Öyle bir enteresan. O da çok komik. Şimdi temizliğe göndereceğiz ama temizliğe gidecek yer bilmiyoruz. Güvenli de değil. Tanıdığımız kimse evet. De yok. Ne yapalım, ne yapalım? Teyzemin kızından rica ettim. Ya dedim, sana birileri gelecek. Temizlik yapacak. O canıma minnet. Hakikaten de canına da okumuş, temizlik yapmış. O arkadaş sonra orada herhalde en fantastik tecrübeyi de o yaşadı içimizde.
Politikoma kararını o da vermiş belli ki.
O da vermiş yani, bilmiyorum hani sonu ne yaptı bilmiyorum ama o dönem bayağı böyle bize geldiği zaman daha şeydi, farklı duruyordu. Sonra daha farklı oldu. Hani öyle bir süreç oldu ama sonuçta hep deneme ve yanılma yoluyla, daha çok yanılarak ve yanıldığımız için mutlu olarak devam ettirdiğimiz bir süreç. Bence bunun hani somut örneği baskı karşıtı uygulama dersinin de sosyal hizmet eğitimine girmesi. Hmm. Çünkü bizim zamanımızda ben hatırlıyorum hani böyle bir ders yoktu. Son döneminde ben aldım herhalde, ilk alan derslerden biriyim. Belki doğru de alternatifin tartışması sizin de katkılarınızda, kulağım çınlatıldı, Meyhan Hoca'nın da katkılarında sosyal hizmet eğitimine baskı karşıtı uygulamayı da getirdi. Böyle bir şey söylenebilir mi?
Burada Sevil Hoca'yı da anmak lazım. Bölüm başkanı Sevil Hoca'ydı ve baskı karşıtı uygulama dersinde Reyhan'la ben teklif ettiğimiz zaman hiç iki etmedi. Yani kesinlikle olur dedi. O ders Sevil Hoca'nın da sayesinde aslında programa girdi. Kimse belki farkında değil ama baskı karşıtı uygulama gibi bir dersin programa girmiş olması sosyal hizmet tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Evet. Bunu şöyle söyleyeceğim. Bir insan haklarının programa girmesi gene herhalde öyle. O da yanlış bilmiyorsam Sevil Hoca'nın dönemi.
Sevil Hoca'nın katkısıyla olmuştur. Uzun zamanda Sevil Hoca o dersi vermiştir. Ama insan haklarından baskı karşıtı uygulamayı farklı ele almak lazım. Çünkü
hayır yani aşama olarak.
Aşama. Sosyal hizmetin en temel prensiplerinden biri olarak görüldüğü için insan hakları daha ana akıma dahil olarak görülen bir şey, kavram, ama baskı karşıtı aslında bütün farklı perspektifleri, eleştirel perspektifleri artık sosyal hizmet okulunda Hacettepe'de meşru bir zemine oturttu. Hı-hı. Yani bizim o alternatif sosyal hizmet çabamızı bir asi hareket olmaktan çıkarıp hı-hı, ana akımın içerisinde gayet meşru bir bağlama yerleştirdi. Pek çok kavram artık kabul görmeye başladı sosyal hizmet camiasında. Bu bakımdan bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum ben. Peki neye bir şeydi yani itiraz söz konusuydu, şimdi onu konuşmak lazım. Biz birkaç işte öğrenciyle beraber bir araya geldik, bir alternatife ihtiyaç duyduk. Peki niye bir alternatife ihtiyaç duyduk? Belki bunu konuşmak lazım. Bu aslında Türkiye'nin bir sorunu değil. Dünyada sosyal hizmetin eleştirel perspektiflere ihtiyacıyla aslında bizimkinin paralelliğini konuşmak lazım burada. Dünyada bizden daha erken bir tarihte ortaya çıktı tabii bu alternatif perspektifler, eleştirel perspektifler. Biz biraz geriden takip ediyoruz. Ama ana akımdaki sıkıntı neydi ki biz bir alternatif önerdik? Belki şimdilerde yaygın biçimde kullanılan pek çok kavramın da öncüsü olabilecek bir alan açtı baskı karşıtı uygulama. Yani biz bugün hiç sorgulamadan pek çok kavramı sosyal hizmetin ana akım omurgasına dahil ettik, kullanıyoruz.
Ama burada daha önceden sana da nerede tartıştığımızı hatırlıyorum. Bu da aslında tehlikeli hani bir şey. Tamam, şimdi hani bu tarihçesine baktığımızda hani bu sürecin bir hani sınıfsal mücadelenin geliştiğini, işte radikal hareketlerin, işte Amerika'daki violent rank and file movement'ın işte çeşitli hareketlerin baskı karşıtı eleştirel düşüncenin zeminini oluşturduğunu, ama 80'lerde itibariyle de biraz daha bunun eleştirileri de içine katan bir şey olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta genelce uygulamanın karşısında genelce uygulamaya benzeyen bir şey yaratılmış oluyor. Bu zemin kayganlığı bir sorun teşkil etmez mi?
Büyük bir sorun, büyük bir sorun, ama bir taraftan da şöyle, ben bu tür yaklaşımlara, kavramlara hem olumlu hem olumsuz açılardan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere baskı karşıtı uygulama bir taraftan farklı eleştirel perspektiflere alan açarken, diğer taraftan aslında sınıf merkezli, sosyal hizmetteki sınıf merkezli yaklaşımı da alabildiğini silikleştirmiştir. Yani o radikal sosyal çalışma, hatta Marksist sosyal çalışma geleneğini belki de öldürmüştür baskı karşıtı uygulama. Yani bir ardılı olma iddiası taşırken, aksine bu sınıf merkezli yaklaşımı belki de ortadan kaldırıcı bir etki yapmıştır. Ama ne yapmıştır? Farklı işte ayrımcılık karşıtı uygulama gibi, ırkçılık karşıtı uygulama gibi pek çok, işte senin son zamanlarda çalıştığın canlıların sosyal hizmeti gibi farklı uygulamaları aslında kapısını aralamıştır baskı karşıtı uygulama. Bu bakımdan ben önemsiyorum.
Tabii.
Ama bu bizim bir mesela sosyal hizmette Marksist bir perspektife hala ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Hı hı. Yani burada belki de farklı alanlarda ele almak lazım. Belki en başından başlamak lazım. Yani biz genelci sosyal hizmete bir itirazın adı olarak baskı karşıtı uygulamayı konuşuyoruz ama gerçekte baskı karşıtı uygulama sosyal bilimlerde de postmodernizmin etkisiyle beraber, o radikal omurganın çatlamasıyla beraber ortaya çıkmış bir şeydir. Ama bizim için ciddi bir alan açar. Nasıl bir alan açar? Yani biz sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı ilişkisinde göremediğimiz pek çok şeyi baskı karşıtı yaklaşımla beraber görmeye başlıyoruz. Bir kere hayatın içerisinde hem kişisel alanda, hem kültürel alanda, hem de yapısal alanda baskı ilişkilerini okumayı öğreniyoruz. Baskı karşıtı yaklaşımla beraber. Ha, bu sosyal hizmet uzmanının kendi mesleğine dair bakışında da bir takım baskı mekanizmalarını görmesini sağlıyor. Bu bakımdan öz düşünümsel bir alan açıyor. Yani sosyal hizmet uzmanı temsil ettiği bilgi, beceri ve değerler üzerinden de bir baskı üreten mekanizmayı temsil edebilir. Bu bakımdan da bir öz eleştirel, öz düşünümsel yaklaşımı beraberinde getiriyor ve sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ilişkisini bir yatay düzlemde ittifak ilişkisine taşıyor. Yani politik olmasından bir şey kaybetmiyor aslında baskı karşıtı uygulamayla sosyal hizmet. Belki o sınıf merkezlilikten epeyce bir şey kaybediyor ama politik duruşundan bir şey kaybettiğini söylemek çok abartılı olur. Aslında, ben bir şey söyleyecektim, ben bir şey yaptım, devam edelim.
Estağfurullah, burada şunu da hani altını çizmek lazım. Yani sonuçta ırkçılık karşıtı hareket bir hareket olmasaydı, işte siyahiler özgürlük mücadelesi vermeseydi, ırkçılık karşıtı, ayrımcılık karşıtından ile ilgili bir şeyden bahsedilmeyecektik. Sosyal hizmetin profesyonelleşmesindeki ana unsur feminist hareket, yani Amerika'da nasıl profesyonelleşiyor? Feministler tarafından yapılan uygulamalarla yani Jane Addams'a 3 şey adlandırılıyor. İşte bir barış aktivisti, bir feminist, bir de yardımsever, filantropik kişi olarak adlandırılıyor. Öyle düşündüğünüzde hani bunların hepsinin farklı bağlamları var ve bir kafada eritmek yerine aynı bağlamda buluşabilen ama farklı bağlamların olduğunu da farkına vararak, yani feminizmi ayrı bir yerde tutarak, yani şey gibi, çünkü hani şimdi hakikaten Amerika'da protestoları görüyoruz, işte farklı ülkelere de yayıldığı bir ırkçılık üzerinden baskıya dair insanların ortaklaştığını görüyoruz. Belki de bu anlamda hani baskı karşıtının da karşılığını da somut olarak bize gösterebiliyor. Yani artık olay sadece bir CIA'nin ölmesi üzerinden kurgulanmıyor. Yani oradaki protesto bu hani eşitsizliğe dair genel bir şeyi de beraberine getiriyor ama bunların hepsi birbirinden ayrı hani bağlamlar ve ayrı ayrı düşünmeyle eksi de gereken bağlamlar. Bunun altını
çiziyorum. Yani baskı dediğin şey zaten çok interconnected bir şey, çok bağlantılı bir şey. Yani ırkçılık karşıtı sosyal hizmetle baskı karşıtı sosyal hizmet birbirinden çok farklı şeyler değil. Kaldı ki son Amerika'daki eylemlerde bunu çok iyi, çok yakinen gözlemliyoruz. Irkçılık karşıtı bir eylem gibi görünen eylem aslında en temelde sosyal adaletsizliğe, sosyal eşitsizliğe ve ayrımcılığın her türüne karşı bir eyleme dönüşüyor. Yani siyahilerin değil, belki de kahir ekseriyetini beyazların oluşturduğu bir takım şeyler, eylemler ortaya konmaya başlandı. Bu aslında en temelde baskıya karşı bir duruşu temsil ediyor. Bu yüzden baskı karşıtı uygulamayı ben biraz daha bir çatı olarak görmeyi tercih ediyorum. Çatı bir yaklaşım olarak görmeyi tercih ediyorum. Ve bir uygulama olmaktan ziyade bir yaklaşım olarak görme eğilimindeyim. Yani bu bakımdan genelci sosyal hizmetin alternatifi olan bir sosyal hizmet pratiği ortaya koymak yerine genelci sosyal hizmeti de dönüştürme iddiası taşıyan bir yaklaşım olarak baskı karşıtı yaklaşımı görme eğilimindeyim. Bu bakımdan yani biz nasıl bir baskı karşıtı yaklaşım icra edilir sorusu sormak yerine baskı karşıtı yaklaşımla biz sosyal hizmet içerisinde sosyal adaletsizliğe, sosyal eşitsizliğe, müracaatçının sosyal bağlamına, yaşadığı ayrımcılığa, sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ilişkisine vesaire baskıyı merkeze alarak nasıl bakabiliriz sorusunu sormaya başlıyoruz. Yani hayatın her anında, diyelim aile içerisindeki şiddet olgusunda da, evlilik çatışmalarında da, yoksullukta da, farklı alanlarda en temelde bizim arıza olarak gördüğümüz, sorun olarak gördüğümüz şeyin ardında yatan şeyin en temelde baskı olduğunu görmemize yardımcı olan bir yaklaşım. Bu bakımdan ben bu yaklaşımı kıymetli buluyorum. Belki de şöyle değerlendirmek lazım. Sınıf merkezli analizi belki silikleştiriyor ama bunun ötesine bizi taşıyarak güç ilişkilerini görmemize daha fazla yardımcı oluyor. İktidar ilişkilerini görmemize, tahlil etmemize yardımcı oluyor ve sınıf da dahil olmak üzere her türlü bağlamda baskı mekanizmalarını okumamıza, çözümlememize ve sonra çözmemize yardımcı oluyor. Bu bakımdan belki de alanı genişleyen bir şey, yaklaşım olarak görmek lazım. Her ne kadar o postmodernizmin muğlaklaştırıcı, anlamsızlaştırıcı etkisiyle beraber bazı kavramların içini boşaltmış olsa da, işte en temelde sınıf kavramının altını boşaltıyor. Ama diğer taraftan da bizim bakış açımızı genişleten bir etki yapıyor. Bu bakımdan ben baskı karşıtını postmodern filan diye indirgemeci bir yaklaşımla dışarıda bırakmak yerine sosyal hizmet için, genelci sosyal hizmet için de üstelik bir imkan olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.
Peki, her ülkede baskı ilişkileri farklı farklı gelişebiliyor. Hani eğer sınıf olarak bakarsak ekonominin şekillendiriciliğini göz ardı etmeden tabii bunu söylüyorum ama Türkiye'de baskı karşıtı uygulama, sonuçta hani bizim ağzımızda hani her ne kadar bir şey varsa da bir baskı karşıtı uygulama diye bir şey de var. Hani onu praktisini de sosyal hizmette olmazsa olmaz bir arayış içerisindeyiz. Nasıl görebiliriz? Çünkü hakikaten bir belki de bir memuriyetle ilişkilendirilebilecek müracaatçılardan kopuk, yani müracaatçıların sosyal bağlamından kopuk bir mesleki uygulama alanından bahsetmemiz de çok mümkünken. Hani burada baskı karşıtı bizim müracaatçılarla kurabilmemiz gereken bağ kurmamız için bir olanak haline gelebilir mi? Ve bu nasıl bir çerçeve sunar bize?
Baskı karşıtı uygulamanın gerçek anlamda olgunlaştığı bir sosyal hizmet pratiği, bir yaklaşımı haline geldiği dönemi 80'ler olarak görmek lazım ve 80'ler refah devletinin çözülmeye başladığı ve artık refah devletinin sosyal alanın düzenlenmesinde en temel, en başat aktör olmaktan çıktığı ve sosyal alanın düzenlenmesine sivil toplumun katıldığı yeni bir dönemin ortasında baskı karşıtı yaklaşım olgunlaşmaya başladı. Bu bakımdan baskı karşıtı yaklaşımın sosyal bağlamında hangi oyuncuların olduğunu iyi görmek lazım. Bir kere kamu temel aktör değil. Kamunun temel aktör olduğu dönemde ne var? Radikal sosyal çalışma var Avrupa özelinde.
Yani burada neoliberal sosyal politikaların şekillendiği bağlamda bulunan baskılayıcı ortamların aynı zamanda tam tersine döndürülebilecek bir beraberine getirdiğini söyleyebiliyoruz. Yani
elbette.
Bu sivil toplum, yerel yönetimler daha yerindelik üzerinden kurulan ve yerindeliğin karar mekanizmalarını şekillendiren bir yeni bir düzlemden bahsediyoruz. Burada o zaman baskı mekanizması olarak kullanılabilecek şeylerin tam tersinden de okunabileceğini söylüyoruz.
Doğru. Tam tersi açıdan da kullanılabileceğini, mahiyetinin dönüştürülebileceğini anlayabiliriz buradan. Radikal sosyal çalışma refah devletine itiraz eden bir yaklaşım. Yani refah devletinin bir kere gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını, gelir dağılımı eşitliğini hedeflemediğini, öte yandan gayet eril bir tahakkümü de yeniden ürettiğini savunan, bu bakımdan feminizmle de ittifak halinde olan bir yaklaşım. Baskı karşıtı uygulama böyle bir yaklaşım değil. Yine radikal sosyal çalışmanın temel iddiası yine devleti merkeze yerleştirmek. Yani sosyal alanın düzenlenmesinde temel aktör devlet. Ama biz 75'ten sonra küreselleşmeyle beraber sosyal alanın düzenlenmesinde başka aktörlerin devreye girdiğini görüyoruz. Başka aktörler sivil toplum. Toplumun kendisi. Bu bakımdan artık toplum örgütlenmesi, toplum kalkınması gibi kavramlar da bu yeni bağlamda başka bir takım şeyler, mahiyetler kazanmak suretiyle yerel bağlamda, mahallede, sivil inisiyatiflerle birlikte bir sosyal hizmet icrasının mümkün olabileceğini bize gösteriyor.
O zaman
baskı karşıtı.
Hemen pardon gördüm, kusura bakma, bu zamanı da ele almak üzere şimdi. Hani pandemiden sonra nasıl bir hayat bekliyor ve benzer üzerinden bir tartışmalar, tırnak içinde geyikler de dönüyor. Ben hani doktor tezi deme komite üyemsin de aynı zamanda. Hani çalışmaya başlarken bana sormuştunuz neden bunu yapmak istiyorsunuz diye. Ben o zaman demiştim ki işte neoliberalizm dönüşüyor ve toplum çalışmasını artık yeni bir alan tanınacağız. Hani daha popüler evet. hale gelecek toplum çalışması ve burada bizim de bunu hazır olmamız hani gerekiyor.
Kesinlikle.
Demiştim. Kesinlikle. O zaman ikna olunmuştu ve hani bir şekilde hani devam etmiştim. Burada şimdi bu hani bağlam yerelim ürettiği sosyal hizmet aslında bizim yabancısı olmadığımız, hatta bilgi transfer ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda mevcut olan bir şey midir? Yoksa daha farklı bir şeyden mi bahsediyoruz?
Şimdi baskı karşıtı yaklaşımın bir çatı yaklaşım olduğunu söylemiştim. Belki bunun altını çizmek lazım. Çünkü farklı refah devleti geleneklerinde farklı baskı karşıtı yaklaşım pratikleri olduğunu görebiliyoruz. Yani bir kere zaten ana akım sosyal hizmetin de nasıl icra edileceğini belirleyen şey sizin refah devleti geçmişinizdir. Türkiye'de bir sosyal refah devleti geçmişi batıdakine benzer bir biçimde mümkün olmadığı için belki biz sosyal hizmetle alakalı bu kadar kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Yani sosyal hizmeti mümkün kılan işte sanayi devrimi sonrası sınıfsal bilinç veya sınıfsal çatışma, sınıfsal kavga bizde mümkün olan bir şey değil. Ardından bu sınıfsal çatışma, işte artı değerin nasıl bölüşüleceği, nasıl paylaşılacağı üzerinden burjuvazi ve işçi sınıfının verdiği kavga ve gerçekte sanayi devriminin aslında başarılmış olması bizim sosyal hizmet tarihimizde yeri olan bir şey değil. Yani sosyal hizmet bizde böyle bir kavgaya veya ihtiyaca binaen ortaya çıkmış bir şey değil. Bu bakımdan bizde yine batıdakine benzer bir refah devleti tecrübesi de yok. O yüzden biz sosyal hizmetin Türkiye'de ne olduğunu, neye karşılık geldiğini hala anlamaya çalışıyoruz. Yani bu çok tuhaf bir şey. Yani bizi aslında bir taraftan da çaresiz bırakan bir şey. Çünkü Batı'da şu an sosyal hizmetin ne olduğu ve gelecekte neye benzeyeceğine dair soruların cevabını ararken geçmiş tecrübelerine bakıyor insanlar. Biz geçmişsiz bir sosyal hizmetle karşı karşıyayız. Ben bunu daha radikal bir biçimde köksüz sosyal hizmet olarak ifade etmeyi tercih ediyorum. Yani Türkiye'de sosyal hizmet köksüz bir şey, saha.
Veya şöyle hemen böyle diyeceğim, köklerini bulanmamış. Yani şimdi hani evveliyata baktığımızda çocuk esirgeme kurumu, himaye, etfal, halk evleri, işte senin de yüksek lisans çalışman, işte ben onlara devlet eliyle gerçekleştirilen toplum çalışmaları diyorum, öyle sınıflandırıyorum. İşte bu, bunlar aslında sosyal hizmet öncüsü, işte köy enstitüleri, millet mektepleri, toplum eğitimiyle ilgili mekanizmalar aslında bizim o yerelliğe dair vurgumuzu da zenginleştirebilecek hani ve
doğru.
kurumlar. Ama
doğru ama şöyle bir şey var, yani lafını bölüyorum. Mesela, bizde sosyal politika tarihine baktığın zaman evvela dar anlamda sosyal politika olduğunu görürsün. Sonra sosyal politikanın alanının genişlediğini fark edersin. Bizde işte sanayi devriminin gecikmiş olmasından kaynaklı olarak ve sınıf bilincinin de buna paralel bir biçimde gecikmiş olmasından kaynaklı olarak dar anlamda bir sosyal politikanın tezahürü olarak sosyal hizmet uygulamasından ziyade daha en başında geniş anlamda sosyal hizmet uygulamaları var.
O da çocukluk üzerinden kurulmuş.
Yani çocukluk üzerinden ve hatta daha öncesine gitmek lazım. Himaye Etfal Cemiyeti'nden de öncesine, hatta Cumhuriyet öncesine, 2. Abdülhamit ve öncesinde Abdülaziz dönemlerine gitmek lazım.
Tabii. İşte bu yani Darül Eytamlar, Darül Dizeler, yani
tabii Darül Hayri,
Ohaneler, Mithat Paşa'nın ıslahaneleri, bu hani kurumlar. Tabii. Temelde mantık ne? Savaşan bir millet olduğu için savaşta yetim yani olanlara, öksüz olanlara, yani bir şekilde zarar görenleri koruma, işte bir çeşitli nedenlerden dolayı anasını babasını kaybedenlerin çocukların yetişmelerini sağlamaya yönelik ona bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa
tabii ama şey de var. Mesele sadece koruyup kollamak değil, aynı zamanda sosyal hizmetin bakım işlevinin yanında her zaman bir de kontrol işlevi vardır. Mesele aynı zamanda kontrol. Çünkü Abdülaziz ve daha sonra Abdülhamit dönemlerinde büyük şehrin sokaklarında çok fazla dilenci çocuk ortaya çıkıyor. Evet. Yani dilenci çocuk problemi sadece bir himaye sorununu işaret etmiyor. Aynı zamanda bir sosyal kontrol ihtiyacını işaret ediyor.
Abdülhamit döneminde vakıfların merkezileştirilmesi, işte bir hani yapılan sosyal yardımlar üzerinden bir padişah imajı, ya yapılan işte üzerinden işte baba padişah gibi bir adının hani yaratılması, hani günümüzde de çok yabancısı değiliz bunun işte.
Tabii tabii. Sosyalizm ama her zaman böyle bir ideolojik işleve karşılık gelmiştir. Sadece Abdülhamit döneminde.
Hayır. Değil. Tabii. Yani yeni anlamda böyle bir şey var. Hani bu Osmanlı'da yeni. Normalde ondan öncesinde daha yerel, hani daha kendi organizasyonlarıyla, toplum organizasyonları, örgütleriyle yürütülen hizmetlerden bahsediyoruz.
Güzel. Senin sözünü ettiğin şey şu açıdan kıymetli. Erken Cumhuriyet döneminin 2. Abdülhamit döneminden farkını ortaya koyuyor. Erken Cumhuriyet döneminde biraz aslında öncesinde başlayarak Himaye İtfal 1917'de kurulur evvela. Sonra 21'de Ankara'da kurulur. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu olarak devam eder ama köy enstitülerini bunun yanına koymak lazım dediğin gibi. Halk evlerini koymak lazım. Bana kalırsa Verem'le Savaş dispanserlerini daha sonra koymak lazım. Yani bizim özellikle Cumhuriyet döneminde, erken Cumhuriyet döneminde toplum kalkınması, toplum örgütlenmesi ve aslında toplumla çalışma bağlamında sosyal hizmetin ilk icrasının örnekleri var. Yani çocuk merkezli genellikle ama mesela genellikle sağlık çok fazla zikredilmez ama gerçekte tam da merkezinde sağlık vardır ki 1960'lı yılların başında sağlık, zaten Sosyal Hizmetler Akademisi de Sağlık ve Sosyal Muavenet Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacaktır. Yani bir tarafta sağlık, diğer tarafta çocuk refahı. Bizim sosyal hizmet tarihimizin tam da merkezinde yer alan şeylerdir. Ve toplumla çalışmanın da merkezinde bu iki alan söz konusu. Bir çocuk, iki sağlık meselesi. Bu önemli bir şey tabii. Pratik, önemli bir tecrübe getiriyor, kazandırıyor.
Ama Türkiye'de... bu tecrübeden, yani köksüzlüğe gelelim diye.
Oraya gelecektim ben.
Tecrübeden yoksun bir şekilde bir laboratuvar...
Hikaye şu. Hikaye şu. Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi, senin sözünü ettiğin, çok da güzel sıraladığın ve doktora tezinde de çok güzel tartıştığın bu tarihsel kökleri yok sayan bir sosyal hizmet eğitimidir. Yani 1960'lardan günümüze hala böyledir. Yani biz bunu cesur bir biçimde ifade etmeliyiz ki kökleriyle uzlaşan, barışan, kendi köklerini arayan bir sosyal hizmet camiası ortaya çıksın. İşte sosyal hizmet tarihi çalışmaları yapıyorsun, yapacağından da bahsediyorsun. Bu bir taraftan insana çok umut veren bir şey ama diğer taraftan da çaresizliğimizi aslında ortaya koyan bir şey. Yani bizim sosyal hizmet tarihi literatürümüz yok. Yani Türkiye'de yani bir sosyal hizmet tarihi ihtiyacı yok.
Yani Turgay abiyle konuşuyoruz, Turgay Çalış olduğuyla konuştuğumuzu bilseydi kesin sana selam söylerdi. Ben
iletişim. Eyvallah. Selamlar.
Yani şey çok sıkıntı. Yani şimdi arşive gireceğiz, işte bir şey arayacağız ama Osmanlıca bilmiyoruz. İşte kötüsü tarih çalışanların hiçbiri de, yani çok tabii var yani örnekleri, sosyal hizmet tarihi çalışanları denk gelebiliyoruz işte. Ama bizim gibi bakıyorlar. Hani tarihçinin bakışı da farklı. Biz hani olaya daha şey bakıyoruz ve hakikaten çok, keşke yani şimdi ana bilim dalları kurulması gündemde, bir de sosyal hizmet tarihiyle alakalı bir hani ana bilim dalı olsa da keşke çalışılsa.
Yani ya, hiçbir şey olmasa bile
nereden gelen, farklı disiplinlerden görüyorum gelen hocaların, bu hocalarımız gibi tarihten de birileri gelse de sosyal hizmet çalışsa. Yani
veya çok sosyal hizmete giriş derslerinde en azından böyle bir başlık açsak yani. Evet. Sosyal hizmetin kökleri. Bir de şey tabii, şunu, neden böyle olduğu sorusunun cevabını aramak lazım. Neden böyle? Hikaye şu, tamam bizde bir sanayi devrimi gecikti, bizde bir sınıf bilinci çok geç oluştu, belki oluşmadı, o tartışılır. Yani sosyal hizmet bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmadı. Anglo-Sakson merkezli bir sosyal hizmet eğitimi Türkiye'de başladı. Bu Anglo-Sakson merkezli sosyal hizmet eğitimi işte 1960'lı yılların başında genellikle Birleşmiş Milletler'e bağlı bir takım şeyler, uzmanların aracılığıyla başladı filan. Ama buna rağmen Türkiye'de sosyal hizmet ihtiyacı nedir sorusunu soran bir sosyal hizmet eğitimi olmadı maalesef. Yani Türkiye'de sosyal hizmetin köklerini aramasa bile şu an mevcut durumda Türkiye'deki en temel ihtiyaçlar neler, beşeri, sosyal ihtiyaçlar neler ve biz bu ihtiyaçlara nasıl karşılık verebiliriz sorusunu da çok geç sormaya başladı sosyal hizmetle.
Burada şunun altını çizmek lazım. Nasıl tasarlanmış hani sorusunu. Bu kitaplara bakıyorum işte. Hatta bir Asuman'ın kulağı açısından, Asuman arkadaşla da bir şey çalışması yapacağız. Dil çalışması yani. Dil nasıl çevrilmiş? Kitapların dili
çok güzel,
nasıl tabii. kurulmuş? Ona bakacağız. Çünkü hani...
Benim arkamda kitaplıkta 15-20 tane var o ilk kitaplardan. 60'lı yıllarda basılmış.
Tarama faslı.
Dillerini ben çok seviyorum.
Yani şöyle toplum örgütlenmesini mesela toplum düzenlemesi olarak çeviriyorlar. Hani bunun gibi bir hani apolitikleştirilmiş bir dili de var. Hani Kongar olmasa
fazlasıyla apolitikleştirilmiş ama İngilizcesi de zaten çok apolitik. Yani burada o yanılgıya düşmeyelim. Anglo-Sakson bir şey var.
Yok, yani burada yani şimdi o dönemde baktığınızda Kongar'ın işte sosyal aksiyondan vesaireden bahsettiğini görüyorsunuz ama bizde sadece Gross'un işte toplum örgütlenmesini, toplum düzenlemesi olarak çevrilmiş kısmı var. Hatta toplumun ne olduğu konusunda da fikir yok sosyal hizmet eğitimde. Yani toplum deyince aklımıza ne gelecek? Hani şimdi toplum çalışması anlatırken o sıkıntıyı çok yaşıyoruz işte. İşte toplum nedir diyor. Toplum çalışması deyince hep kafada makro bir şey, çok büyük bir şey geliyor ama aslında orada anlatılan topluluk. Yani Gemeinschaft, Gesellschaft mevzusu, cemaat yani.
Ama işte o Gesellschaft, Gemeinschaft'ı anlamadan da toplum, topluluk kavramlarını biz anlatamıyoruz, anlayamıyoruz. Hı-hı. Belki de bizim sosyal hizmetin yaşadığı krizlerden bir tanesi de sosyal hizmetin değil, Türkiye'nin krizi. Hı-hı. Türkiye'nin bir toplum olamamak krizi. Hı-hı. Yani toplum dediğiniz kavram da bir icattır aslında. Tabii. Yani Batı'nın bir icadıdır. İcadıdır. 19. yüzyıl icadıdır toplum dediğiniz kavram. Yani o... cemaatten cemiyete doğru geçiş. Şimdi biz o yüzden sosyal hizmette, sosyal teoriye ve özellikle sosyolojiye ihtiyacımız var diye sürekli olarak söylüyorum. O yüzden işte Durkheim'ın mekanik organik dayanışması neye karşılık geliyor? Tönnies'in cemaat cemiyet kavramları neye karşılık geliyor? Türkiye'deki toplum krizini anlamak için ihtiyacımız var bunlara. Ve Türkiye'de toplum krizini anladığın zaman sosyal hizmetin de neden köksüz olduğunu daha doğru anlayabiliyorsun. Yani sosyal hizmet Türkiye'nin modernleşme hikayesinden farklı bir yerde durmuyor.
Evet.
Bağımsız bir yerde durmuyor. Hı hı hı. O yüzden bu bağlamda ele almak lazım sosyal hizmeti. Köksüzlük sadece tarihsel anlamda köksüzlük değil, aynı zamanda ontolojik olarak da bir köksüzlükten bahsetmek lazım sosyal hizmet için.
Yerinde bilginin, yerel bilginin üretilmemesiyle de alakalı.
Yerel bilginin üretilmemesi ama aynı zamanda felsefeyle, edebiyatla, teolojiyle güçlü bağların da kurulamaması bir epistemolojik krizi, bir ontolojik krize dönüştürüyor. Şimdi ben sürekli olarak köksüzlük bilmem nelik falan diyorum. Yanlış anlayabilir dostlarımız. Ben sosyal hizmete aşırı bir sevgi ve hatta aşk beslediğim için böyle konuşuyorum. Çünkü dost acı söyler. Yani Türkiye'de sosyal hizmetin yaşayan canlı, dinamik, sosyal beşeri ihtiyaçlara cevap veren bir alan olmasına dair özlemim beni böyle konuşturuyor. Ama son zamanlarda, son yıllarda çok ümitliyim. Çok yani yeni yetişen kuşağın çok iyi şeyler okuduğunu görüyorum. Çok güzel sorular sorduklarını görüyorum. Yani benim 2002 senesinde Hacettepe'de sosyal hizmet bölümünde asistanlığa başladım. 11 sene çalıştım orada. Bu 11 senenin ardından gördüğüm şey sürekli olarak bir iyiye doğru gidişin olduğu. Bunda şunun da etkisi var. Bugün sosyal hizmet bölümlerinde her ne kadar sosyal hizmet bölümleri sosyal hizmet eğitimi almamış dostlarımız tarafından kurulmuş olsa da doktora yüksek lisans programlarında çok farklı alanlardan öğrencilerimiz var ve bu bizi çok zenginleştiren bir şey. Yani Türkiye'de sosyal hizmet eğitimini en fazla zenginleştiren şeylerden bir tanesi de son zamanlarda artan öğrenci çeşitliliği. Farklı alanlarda öğrencilerin sosyal hizmeti tercih ediyor olması. Bu farklı perspektiflere bizi daha aşina kılmaya başlıyor. Farklı kavramlara bizi daha fazla aşina kılmaya başlıyor. İşte o köksüzlüğü aşmanın da yolu başka alanlara dokunmak. Başka alanlara dokunarak ancak tefekkür süreci başlayacak
diye. Tabii şöyle de bir şey var. Hani kurdukları zaman benim anladığım kadarıyla yapılan edilenlerden işte köy stajlarından da bunu hani görüyoruz. İşte 12 Mart mutrasına kadar devam eden köy stajlarında işte köye bu kalkınması odaklı kurulmak. Yani çünkü hani o Cumhuriyet'in yoksul köyde yaşar şeyinin hani gecekondulaşma işte kentleşme sorunu olmasaydı belki de öyle devam edecek. Hani bilmiyorum bunu çok şeyde. Devam ettirildiğini ve köy kalkınması odaklı şeyler olarak görüldüğünü görüyoruz Birleşmiş Milletler aracılığıyla. Yani
okulu keç öğren açmaları da biraz bununla alakalı bir şey.
Yani aslında biraz kırsalda, hani o zaman için kırsalda olan hani bir şey olması. Ama tabii şeyde orada enteresan, işte köy kalkınması için açarken gecik olduğu için bir şey yapamıyor. Hani toplum merkezleri ve benzeri oluyor ama o tasarlanan şey kentleşmede belki çok farklı bir dinamiği beraberinde getirecekken tamamen çocuk esirgeme kurumunda kamu çalışanı olmaya yönelik bir yere doğru dönüşebiliyor. Yani Birleşmiş Milletler kurarken aslında toplum çalışması odaklı bir şey beklerken, kurumada böyle bir şey beklerken daha böyle istihdam odaklı, kamu odaklı bir yere doğru dönüştüğünü de görüyoruz.
Dönüşüyor tabii ama şey farkı da var. Şimdi sosyal hizmetin eğitiminin içeriğine baktığın zaman müreffeh batılı ülkelerdeki sosyal hizmet müfredatının Türkiye'de okutulduğunu görüyorsun ama Türkiye'de bir kalkınma çabası var. Hatta bir geri kalmışlık durumu söz konusu. Bir yanda o geri kalmışlığı tahlil etmeye çalışan pek çok sosyal bilimci var ama öte yanda sosyal hizmet müreffeh ülkelerdeki gayet de liberal uygulamaları işte Türkiye'ye aktarmaya çalışıyor. Bu bir şey, kriz yaratıyor, bir ikilem oluşturuyor. Yani bir tarafta sosyoloji şeyle uğraşıyor, kalkınma problemiyle uğraşıyor, iktisat kalkınma problemiyle uğraşıyor. Ve daha gayet Marksist bir şey var, içerik var. Ama sosyal hizmetin 60'lı yıllardaki pratiğine baktığın zaman o Marksist sosyal bilimlerdeki itirazların sanki tamamen dışında gayet şey, liberal bir bağlamda sosyal hizmet eğitiminin verildiğini görüyoruz. İşte bu bir yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Yani ben ilk dönem böyle bir yabancılaşmanın gerçekleştiğini ve sonra daimi bir yabancılaşmayı da tetiklediğini düşünüyorum. İşte o köksüzlük yerine belki yabancılaşma kavramını kullanırsak belki daha şey karşılık bulabilir sözünü ettiğimiz şey. Ha, son zamanlarda o sözünü ettiğim zenginleşme sosyal hizmet sahasında bu yabancılaşmayı da ortadan kaldırıyor. Biz bazı şeyleri daha rahat konuşabiliyoruz artık. Yani biz baskı karşıtı uygulamayı konuşurken baskıyı çok açıklıkla tartışabiliyoruz. Mesela manevi sosyal hizmet, tinsel sosyal hizmet, her neyse artık adına ne dersen, daha rahat konuşabiliyoruz. Sekülerleşme krizini de sosyal hizmet bir taraftan aşmaya çalışıyor. Yani modernleşme krizi, sekülerleşme krizi, profesyonalizm krizi her şeyin başında. Sosyal hizmetin yaşadığı krizler.
Aslında bu da biraz zor çünkü hani postmodernizmin salladığı o düzlem kendi meşrulaştığı yer, mesleğin meşrulaştığı yer. Bu haliyle aslında şu da bir gerçek ki başkasını bilmiyoruz ve o temel sarsıldığı zaman veya yıkıldığında yerine ne geleceği de soru işaretleriyle dolu olduğu için disiplinin kendine dair bir savunma mekanizması. Tamam, bu kapalılıktan bahsetmiyorum, yani içine kapanmaktan bahsetmiyorum. Evet, evet. Zaten bu çok mümkün değil günümüzde. Zaten olmaması gerekenmiş ama öte yandan da böyle bir bilinmez durum da var. Yıkmalı mıyız?
Bilgi üretmeliyiz. Yani yapmamız gereken şey şu: epistemoloji boşlanan bir şey sosyal hizmet sahasında. Sosyal hizmet uzmanının biz aynı zamanda araştırmacı olduğunu anlatıyoruz öğrencilerimize. Fakat bir sosyal hizmet uzmanı bir araştırmacı olarak ne yapar, ne yapmalı? Cevabını vermemiz lazım.
Ben bu sene ilk defa bir bilim sosyal hizmet araştırmasının dersini bir arkadaşım bu izinde olduğu için verdim ve sonra düşündüm. Yani ben uygulayıcı olarak araştırmayı nerede kullandım? Sonra tabii gittim kitaplara baktım. İşte, sosyal hizmet araştırmasıyla alakalı 8-10 tane kitabı. Kitapların içeriğine bakıyorum. Ben mesela şey hatırlamıyorum. Yani bize sadece bilimsel araştırma anlatılmıştı. Yani bilimsel araştırma anlatılmıştı. Ama sosyal hizmet araştırması dediğiniz zaman yani şimdi bir anda şöyle bir şey var. Planlı müdahalenin bir gereği olarak sizin başarıyı ölçmeniz lazım. Yani ben burada fayda sağlamış mıyım, sağlamamış mıyım? Ve pragmatik bir şekilde sosyal hizmet araştırması da hani başarıyı ölçmek üzere tek denekli, tek birimli ya da grup odaklı, yani yarı deneysel çalışmalar yoluyla etkiyi ölçmesi gerekiyor ve sosyal hizmet uzmanı da uygulamada araştırmayı bu şekilde kullanması gerekiyor. Ama bir yandan şeye bakıyorum, hani kendisi uygulamalı araştırma deneyimini bize betimsellikten daha öteye geçmeyen işte mevcut durumu, hani bir sorunu belirleyerek bu konuyla ilgili anket yapmak. Şimdi görüyorum nitel çalışmalarda oluyor lisans öğrencilerinde. O zaman yoktu hiç.
Yoktu tabii. Lisans üstünde bile yoktu senden önce. Ben başladığım zamanlar.
Yeter Hoca'nın yani yaptığı çalışmalar, önce çalışmalar var. Yani onların altını çizmek lazım. Hani olduğunu görüyoruz biraz. Hani bu, ben bir de şeye de baktım. Hani ne böyle deyince, bir tane araştırmanın tarihi, sosyal hizmetli araştırmanın tarihiyle alakalı bir makale okudum. Aslında 1970'lere kadar şey çok benzer, Türkiye'yle benzer. Yani araştırma dersleri bile yok çoğu sosyal hizmet lisans programında. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Hani öyle şeyler, yüksek lisans programlarında yeni yeni tartışılıyor. Birazcık da bu aslında sadece Türkiye özgü bir şey değilmiş gibi. Aynı zamanda ABD'de veya ana akım bilginin alındığı yerlerle de alakalı bir şeymiş gibi. Ama biz, yani bu dediğiniz doğru, muhakkak ve muhakkak araştırmayı sosyal hizmet mesleğinin bir parçası haline getirmem gerekiyor. Bunu yaparken de toplumun durumunu tespit etmek için anket yoluyla edinilen bilgiyi SPSS'de girip datalamak değil, mevcut bir uygulama olarak, yani sosyal hizmet araştırması benim mesleki rolüm diyebilecekleri şekliyle meslek uygulaması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da
çok güzel.
Yani
çok güzel.
Nereden kurarsak kuralım, isterseniz faydacı bir bağlamdan, liberal bir şekilde kuralım ya da eleştirel bir şekilde kuralım, ama bir şekilde kurup bunu bir şekilde dahil etmemiz gerekiyor ki Türkiye özgü bir şeyler olsun.
Bence de. Araştırma dediğin şey sosyal hizmetin bilgisine katkı sunmak anlamına geliyor. Bu bakımdan araştırmacı kimliği sosyal hizmet uzmanının sosyal hizmetin bilgisinin yerleşmesine de sağlayacak bir etki yapacak. Ben sosyal hizmetin bilgisinin yerleşmesi dediğim zaman genellikle bu yanlış anlaşılıyor. Bir tür sanki gericileşme, tırnak içerisinde İslamileşme falan gibi anlaşılabiliyor ama...
Yani sizi öyle etiketlendiriyorlar çünkü.
Yani olabiliyor, etiketlenebiliyor ama sosyal hizmetin yerlileşmesi demek, diyelim işte Osmanlı'nın vakıflarını sosyal hizmetin bilgi gövdesine eklemek falan değil. Aksine Türkiye'deki ihtiyaçları yerelde doğru bir biçimde saptayarak çözüm arayışında yerli bir bilgi üretim mekanizmasını tesis etmeyi başarmak. Yapmadığınız zaman yaptığınız şey mühendislik oluyor çünkü. Yani batıdaki sorunlara dair üretilmiş çözümleri buraya da yatıyor.
Uygulayıcı açısından baktığınızda teknisyenlik oluyor.
Hani... Teknisyenlik oluyor ama şey var tabii. İşte sosyal hizmet uzmanı bir bilgi üzerinden iktidarı temsil ediyor ya, temsil ettiği iktidar da zaten Batı'da üretilmiş bir bilgiden kaynaklanan bir iktidar. Ama bağlamlar farklı olduğu için ciddi kafa karışıklıkları ve şizofrenik bir hal ortaya çıkabiliyor. Yani Batı'da şu an mevcut yaşanan sosyal sorunlarla bizde yaşanan sosyal sorunlar birbirinden farklı bağlamlara sahip. Ama siz Batı'da üretilmiş çözümleri buraya uygulamaya başladığınız an işte mühendislik yapmaya başlıyorsunuz. Bir teknisyene indirgeniyorsunuz ve bilgi üretemez hale geliyorsunuz. Yaptığınız şey başka bağlamlarda üretilmiş çözümleri buraya dayatmak.
Burada aslında birazcık da böyle...
Jacobenleşiyorsunuz.
Yani şunun altını çizmek lazım. Hani belki buradan doğuyor. Bu okulla alan birbirine uymuyor. Hayat farklı dendiği zaman aslında biz şunu görüyoruz. Devlet memuru rollerinin daha belirgin bir şekilde sosyal hizmette gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bir çıkmaz var. Hani aslında çok mesleğini yapmak istiyor ama ona dayatılan, onu yapmasını istediği şeyler de mesleğiyle çok örtüşmeyen şeyler. Yani ben
doğru.
Anlatırken mesela bir şeyi diyorum ki ya bunu okulda, alanda size diyecekler ki ne gerek var bunu ama siz onu yapacaksınız. Yani çünkü bunu yapmazsanız mesleği kaybedersiniz. Sahada mesleğinizi ama kaybettiğinizde bir şey olmaz. Yani.
Çok doğru ama okul ve sosyal hizmet camiası veya pratik arasındaki uçuruma dair itirazlar çok yanlış bir yerden de ortaya çıkabiliyor. Yani okul ve sosyal hizmet arasındaki kopukluğu sanki okul teoriyi temsil ediyormuş gibi bir bağlamda ele alıyor insanlar. Ama okul bence mevcut yapısıyla teoriyi temsil etmiyor. Ve deniyor ki işte okulda teori var, biz pratikteyiz ve bu ikisi arasında uçurum var. Okul pratikten çok uzak. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Okulun gerçekte teoriyi falan temsil etmediğini düşünüyorum. Bizim teoriye her zamandan daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teori neye yarayacak? Yani neden teoriye ihtiyacımız var? İşte pratikteki, sahadaki karşılaştığımız şeyleri, olguları, olayları, karşılaşmaları doğru bir bağlama oturtabilmek için teoriye ihtiyacımız olacak. Doğru okuyabilmek için teoriye ihtiyacımız olacak ve bizim sahada araştırmacı rolümüzü de teoriye bir katkı sunan kişi haline dönüştürecek. Yani teoriye katkı sağlayacağız ama teori ve pratik arasında böyle bir ilişki yok. Çünkü teori bizim teorimiz değil. Yani bizim teorimiz değil doğru bir ifade olmayabilir ama bizim mevcut yapımızı, özne yapı ilişkilerimizi, yaşadığımız sosyal sorunları açıklayan veya anlamamıza yardımcı olan bir teori değil.
Burada aslında
bu bakımdan okul teoriyi temsil etmiyor. Okul neyi temsil ediyor biliyor musun? Okul pratiğe dair bir takım imgesel bir alanı temsil ediyor. Yani bizim sosyal hizmet eğitimimizde sahaya dair imgesel bir şey var, alan var. Herkesin bir fikri var sahaya dair ama gerçekte sahada var olan sosyal hizmet akademisyenimiz yok. İşte o yüzden teori de yok. Sosyal hizmet akademisyeni sahada olduğu zaman teori ortaya çıkar. Ama şu an teorisiz bir sosyal hizmet eğitimi var ve aynı zamanda pratiksiz bir sosyal hizmet eğitimi var. Şimdi sen okulda aynalı odalar falan koymaya başlayınca içimden şunu geçirdim. Ya sosyal hizmet eğitimi Türkiye'de 60 yılından beri var. Allah aşkına bugüne kadar bir aynalı odayı kimse sosyal hizmet okullarında kurmayı aklından geçirmedi mi? Yani bu bize çok şey söylüyor. Yani Umut'un 50 sene sonra bir okulda böyle bir şey, uygulama imkanı yaratmış olması aslında böyle bir ihtiyacı sosyal hizmet eğitiminin hiç duymadığını bize söylüyor.
Aslında şöyle, biz mesela ben eski mezunlarla konuşurken görüyorum. Onların zamanında daha fazla rol play ve daha fazla uygulama.
Tabii, ilk dönem.
Yani aynalı oda sonuçta şey yapmamak lazım. Hani illa aracı ama amaçlaştırmamak gerekiyor. Sonuçta ben de sosyal hizmet eğitiminde bu uygulamaları gördüm ama biz daha işte senaryoya dayalı öğrenme dediğimiz şeyi kullanıyoruz ama bu şu bir gerçek. Sosyal hizmet eğitimi uygulama olmaksızın öğrenilebilecek bir şey değil. Hani şimdi uzak eğitim programları vesaireler var. Yani bu hani çok makul bir alan yaratmıyor. Yani bilgi de zaten uygulayarak sınanmadan öğrenilebilecek bir bilgi de değil. Hani şimdi öyle bir boyutu da var. Yani istediğiniz kadar görüşme tekniklerini okuyunuz ama görüşme tekniklerini uygulamadığınızda, hatta ben görüşme tekniklerini anlatayım, örnek yapayım. Siz görüşme yapmadığınız sürece görüşme tekniklerini öğrenemezsiniz. Yani onu sınamadık ya. Yani biz
tabii ama da... teori yok derken kastettiğim şeylerden bir tanesi şu Umut. Yani görüşme tekniklerini falan okursan o kitabi bir bilgidir ve uygulaması yoksa hiçbir işe yaramaz. Yani sizin uygulamayı nasıl yapmanız gerektiğine dair, müdahaleyi nasıl şekillendireceğiniz dair kitabi bilgiler uygulama olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Ama teoriden kastım şu, sosyal hizmet nerede gerçekleşiyor, hangi bağlamda gerçekleşiyor, müracaatçının yaşadığı şey, yaşadığı sorun ne? Bir kere, müracaatçı bir sosyal eşitsizlik bağlamında bir aktör, bir sorun yaşıyor. İkincisi, müracaatçı bu yaşadığı sorunlar karşısında sürekli olarak bir edilgen bir konumda ele alınan bir kişi. Ama aynı zamanda o hayatının, eylemlerinin, edimlerinin aktörü olan bir kişi. Yani o bir özne. Bir özne olarak müracaatçıyı görmek, onun yaşadığı sorunun sınıfsal temellerini anlayabilmek, yani sosyal tabakalaşmayı anlayabilmek, farklı yaşadığı sorun müracaatçı sosyal hizmet uzmanı ilişkisindeki pek çok şey değişkeni anlayabilmek için bizim teoriye ihtiyacımız var. Bugün pandemi sürecini yaşıyoruz mesela. Ulrich Beck'in Risk Toplumu kitabını okumak belki sosyal hizmet uzmanına ve sosyal hizmet öğrencisine çok şey kazandıracak. Risk kavramına farklı bir açıdan yaklaşacak. Benim teori yok derken kastettiğim şey şeyleri, eşyayı, ilişkileri nasıl okumamız gerektiğine dair kaynaklarımız yok.
Yani bu da aslında yine sizin sıklıkla vurguladığınız hocam sosyolojiye dair, hani sosyoloji bilgisine dair, sosyolojinin sosyoloji ve disiplinle, bilimle kurduğu bağ önemli yani, olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir boyutu var. Genel anlamda baktığımızda da bu bağdan yeni bir şeyi çıkartmak mecburiyetinde sosyal hizmet mesleği. Yani anlamak için bir bakış açısını sağlayabilmek için gene o faydalıcı eklektik zeminde buluşma, bilgiyle buluşma muhakkak olacaktır evet. Ama buradan yeni bir şey söylemesi de gerekiyor. Yani bu da aslında evet. Bizim özgün, hani bizim çıktığımızda öğrenci derneği yaparken ülke gerçeklerine uygun işte özgürleştirici bir meslek istiyoruz demiştik. Öyle bir şeyimiz var. Evet. Dergide öteki sosyal hizmet.
Uyumlaştırıcı
değil, özgürleştirici sosyal hizmet istiyoruz diye. İşte ülke gerçeklerine uygunu bizim sosyolojiyle kurduğumuz bağda uyumlaştırıcı değil, özgürleştirici değil de baskı karşıtı alanda hani tamamlayabiliyoruz. Lisans kapısıyla biz o zaman öyle
tanımlayabiliriz. Kesinlikle öyle. Şimdi baskı karşıtına yavaş yavaş geri dönmek gerekirse Umut'cum evet. Dediğin, senin bıraktığın yerden devam edeyim. Biz bir kere ne diyorduk? Öteki sosyal hizmet diyorduk. Öteki sosyal hizmet derken altını çizdiğimiz şey müracaatçının aslında bir öteki olarak konumunu işaret etmekti. Yani müracaatçının öteki olarak konumunu işaret etmek ve müracaatçıyı bir öteki olarak anlayabilmek, müracaatçıyı ötekileştirici süreçleri doğru bir biçimde anlamayı gerektiriyor. İşte baskı karşıtı uygulama bu bakımdan yani sosyolojinin de sosyal teorinin de bilgisiyle bir köprü inşa edici bir işlev yükleniyor. Yani biz toplumdaki ötekileştirici süreçleri anlamadan ne yapıyoruz sosyal hizmet uzmanları olarak? Ötekine müdahale etmeye çalışıyoruz.
Ve ne oluyor? Sosyal hizmet uzmanı aynı koşullarda olduğunun farkına varmadan sahte bir güç de sahada bulunuyor. Yani şimdi asgari ücretin 3 katı, 2 katı evet. kadar bir maaş alan bir sosyal hizmet uzmanı, hani hadi diyelim 2,5 katı kadar maaş alan bir sosyal hizmet uzmanı yoksullara
evet, yardım açlık sınırında yaşıyor.
Yoksullara yardım ettiğini varsayıyor ama kendi de yoksul. Yani,
tabii. İşte o yüzden bunu gördüğün zaman müracaatçıyla ittifak ilişkisi kurmaya başlayacak. Ama şimdi bu kavramlar zaten genelci sosyal hizmetin içerisinde var. Yani ittifak kavramı da var, yatay ilişki kurmak da var. Hatta politik bir bilinç uyandırmak dahi var. Şimdi var olması gerçekte bir baskı karşıtı sosyal hizmet uygulamasının ortaya çıkmasını sağlamıyor. Ortaya çıkmasını sağlayan şey ötekini anlamadan evvel ötekini öteki haline getiren süreçleri okumayı başarmayı gerektiriyor. İşte
baskı karşıtı okuma aslında buna yarıyor.
Bu aslında bu baskıyı, baskının doğasını anlamak. Baskının doğasını anladığın zaman zaten baskıdan neşet etmiş güç ilişkilerini, iktidar ilişkilerini ters yüz etmeyi başarabiliyorsun. Yani evvela sosyal hizmet uzmanı kendisiyle başlıyor. Yani ben de müracaatçının düçar olduğu sosyal sorunlardan ben de şikayetçiyim. Ben de o sorunlara düçarım. Öyleyse müracaatçıyla birlikte ittifak halinde mücadele etmeliyim ki bu sadece bir makro pratik için geçerli olan bir yaklaşım değil. Bu tam da mikro alanda işte o kişisel olanın politik olması bağlamında geçerli olan bir şey.
Şunu da altına çizmek lazım. Makro hiçbir zaman için sosyal hizmette makro bir şey değildir. Hani mikro bir şeydir.
Eyvallah.
Yani bu da hep yanlış anlaşıldığı için
tabii.
Yani makro, yani tepeden bir şey sosyal hizmette ancak elma düşer kafamıza. Yani o da ağacın altındaysak tepeden bizde bir şey olmaz. Makro dediğin şey öyle bir şey değil. Yani o mikrodan evet. yürümesi gereken bir şeydir. Tam da bu bahsettiğimiz bağlamda açığa çıkan bir şeydir.
Tabii. Şimdi baskı karşıtı uygulamanın yaptığı şeylerden bir tanesi de şu. Biz sosyal hizmette genellikle ilk dönemden bu yana iki farklı şeyin, yaklaşımın tesiri altındayız. Bunlardan bir tanesi sosyolojinin yapısal işlevselci yaklaşımı, teorisi. İkincisi medikal model. Yani yapısal işlevselciliğin etkisiyle sosyal hizmet eğitiminde hep şeyi vurguluyoruz. Ses geliyor mu bu arada Umut?
Geliyor.
Arada geliyor sanki.
Yok, geliyor.
Benim geliyor değil mi? Tamam, yapısal işlevselciliğin etkisiyle beraber sürekli olarak sisteme bir vurgu yapıyoruz. İşlevselliğe bir vurgu yapıyoruz. Bakımın yanında sosyal kontrolü sürekli olarak referans kabul ediyoruz. Sosyal kontrolü referans aldığımız oranda da norm, sosyal düzen gibi kavramlar bizim için hayati bir önem taşıyor. Medikal modelin de tesiriyle beraber sosyal hizmet uzmanı kendi uzmanlığını, bilgisini, becerisini bir iktidara dönüştürüyor ve müracaatçıyla kurduğu ilişkide bir tür şey, bir tıbbi müdahaleci rolü kendine bir
gidiyor. Müdahale, yani, altına çiziyoruz. Müdahale, normalde uygulama demen lazım ama.
Hani, müdahale, işte müdahale, sosyal şeyden, Richmond'ın sosyal teşhis kitabından anlayalım işte. Yani sosyal teşhis yapıyor.
Practice mi, intervention mi? Hani biraz o intervention dediğin zaman medikal bir şey, hatta daha güç yani bir şey. Ama
tabii tabii. Yani intervene etmek için senin bir kere otoriteyi temsil etmen lazım. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ilişkisi medikal modelde daha iktidar üzerinden kurulan bir ilişki, daha dikey bir ilişki. Bu bakımdan daha hiyerarşik bir ilişki. Şimdi baskı karşıtı uygulamanın yaptığı şeylerden bir tanesi şu. Medikal modelde de yapısal işlevselci sosyolojinin tesiriyle sosyal hizmetteki sistem yaklaşımında da ne var? Yapı ve özne ikiliğinde, ilişkisinde yapıyı öne çıkaran bir yaklaşım var. Yani sosyal hizmetin hem bilgi gövdesinde hem de müdahale yaklaşımlarında yapıyı merkeze alan bir şey var, yaklaşım var. Müracaatçı bir özne olarak yapılar karşısında yapıları etkileyen, dönüştüren bir potansiyele sahip görülmüyor. Yani bu bir bil fiil değil, bil kuvve bile var olan bir şey değil. Yani müracaatçının yapılar karşısındaki özneliği. O bir...
Sadece retorik. Yani şöyle...
Edilge.
Bireyin bulunduğu yerden başlamak, çevresinin içerisinde bireyde hep aslında biz hep bireyin vurgulandığını varsayıyoruz ama aslında orada çevre vurgulanıyor.
Evet, evet.
Bulunduğu yer derken de yere, yani bireyin... Yine
şey,
yere...
yapılar öne çıkarılıyor. Yani bireyin eyleyiciliği, bireyin agency'si öne çıkarılmıyor. Şimdi biz sosyal hizmet uzmanının change agent olduğunu söylerken sosyal hizmet uzmanının agency'sini, yani eyleyiciliğini, failliğini öne çıkarıyoruz. Ama mesela değişim ajanı derken sosyal hizmet uzmanı için müracaatçıyı bir değişim ajanı olarak dahil etmiyoruz. Bu kapsama dahil değil. Ha, baskı karşıtı uygulamanın böyle bir şeyi var, imkanı var. Müracaatçıyı da bir agency haline getiriyor. Yani müracaatçıyı da bir fail. Bir faillik üzerinden tanımlıyor müracaatçıyı da ve yapılar karşısında müracaatçının kurduğu ilişkiyi bu bakımdan bir özne konumuna yerleştiriyor. Eğer müracaatçı yapılar karşısında bir fail konumuna geçerse bu şunu sağlar. Bir, yaşadığı sorunların ardındaki yapısal faktörleri, bağlamları, etmenleri, değişkenleri bir kere keşfeder ve şunu söyler. Yani kişisel olan politiktir der. Buradan bir politik şey, bilinç kazanabilir. İkincisi, sosyal refah sistemi karşısındaki pozisyonunu da edilgen olmaktan çıkarır. Yani sosyal refah sistemine de aktif bir biçimde katılabilir. Bu bütün yapılarla kurduğu ilişkide bu hale gelir. Ha, bu da sosyal hizmette sosyolojinin sembolik etkileşimci yaklaşımının bir tezahürü olarak okunabilir. Ama sadece sembolik etkileşimci bir bakış açısıyla müracaatçının özneliği üzerinden ele almak da yanlış olur baskı karşıtı uygulamayı. Baskı karşıtı uygulama aslında son zamanlarda daha ilişkisel diye ifade edilen bir alan açar. İlişkisel, yani özne ve yapının arasındaki ilişkilere, kesişimlere, kesişimsellik üzerinden bakan, yaklaşan bir alan açar. Bu bakımdan teorik olarak da kıymetlidir. Sosyal hizmet uygulaması açısından da kıymetlidir. Eğer böyle görmeyi başarırsak, baskı karşıtı uygulamayı, bu sosyal hizmette genelci sosyal hizmetin ötesine geçmemiz için çok ciddi bir şey sağlar, imkan sağlar.
Burada yani, bunu da altını çizmek lazım. Genelde sosyal hizmetin kendini meşrulaştırdığı o retorik söylemin boşa çıktığıyla yüzleşerek bu genelde söylemin iddiasına, hedefini, yani bir şekilde meşrulaştığı şeyi gerçekleştirebilmek ve bu anlamda da öteki olmak, genelde sosyal hizmete de karşı bir duruş sergilemek.
Elbette, elbette öyle. Yani şu öteki meselesi sosyal hizmet için hayati önem taşıyor. Yani ben ötekiyle alakalı sosyal hizmette hep ötekine karşı saygıyı öğrendim. Ama bunun ötesine geçerek ötekine karşı sorumluluk taşımayı da baskı karşıtı uygulama gibi eleştirel yaklaşımlar sayesinde öğrendim.
Bir şey var ya, farkındalık, yani farkında olabilirsiniz ama bir şeye devam edebilirsiniz. Evet, kafama taş düşüyor, ben devam edeceğim diyebilirsiniz ama... Farkındalığı, evet. Bir üst aşaması nedir? Bilinç. işte bilinçli olabilmek aslında politik bir anlamda da diğer anlamda da bir sorumluluk yüklüyor. O eylemi gerçekleştirenlere. Elbette. Bu da belki baskı karşıtı. Yani o genelce uygulamanın farkındalığını bilince dönüştürebilecek bir güç.
Elbette. Şunu da söylemek lazım. Şimdi sosyal hizmet sanayileşmenin bütün aşamalarından etkilenmiş bir meslek. Yani birinci sanayi devriminden dördüncü sanayi devrimine kadar bütün bu aşamalarda etkilenmiş bir meslek. İnsan haklarının gelişiminden de her bir aşamasında fazlasıyla etkilenmiş bir meslek. Biz 80'lerde küreselleşmeyle beraber daha çok neoliberal politikalar bağlamında bir sosyal hizmet anlatısı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da üçüncü kuşak haklara baktığımız zaman öne çıkan bazı şeyler var. Yani nasıl ki işte birinci kuşak haklar daha çok bireysel bir bağlamda insanın yaşama hakkını, kendini ifade etme hakkını imleyen haklarsa ve ikinci kuşak haklar da daha sosyal ve ekonomik haklarsa ve bunlar sosyal hizmeti doğrudan etkilemiş şeylerse, haklarsa, üçüncü kuşak haklar da daha çevreyi merkeze alan, kimliği merkeze alan haklar. Ve bu çevre, fiziksel bir çevreyi işaret etmiyor. Yani çevre aslında tam da kimliği merkeze alan bir şey, mahiyete sahip. Bu bakımdan sosyal hizmet üzerinde bu üçüncü kuşak hakların da ciddi bir şeyi var, tesiri var. Baskı karşıtı uygulamanın filan da ortaya çıkışı tesadüfi değil bu bakımdan. Yani kapitalizmin...
Bir mücadeleden, yani sosyal aksiyonlar, sosyal eylemden, yeni toplumsal hareketlerden...
Kesinlikle öyle.
Yani,
kesinlikle öyle.
Yani gündem olmuyor çünkü.
Olmuyor. Sosyal hizmette bizdeki gibi batıda tepeden inmiş bir eğitim değil. Yani bizde tepeden indi. Ama mesela Jane Addams örneğini verdin. Jane Addams sosyal hizmet okulunu Amerika'da kurmadan evvel bir kere akademideydi, doğru. Sosyolojideydi. Ama sosyolojideki uzun hikaye, oralara girmeyeyim. Sahada işte o Settlement House gibi örnekleri ortaya koyduktan sonra sosyal hizmet eğitimini başlattı. Yani sosyal hizmet okulunu açmadan evvel ciddi bir saha tecrübesi oldu. O saha tecrübesi zaten sosyal hizmet eğitimine dönüştü. Yani bizdeki temel sıkıntılardan birine geri dönecek olursak, sosyal hizmet eğitimi sahadaki tecrübenin üzerine inşa olmadı. Tepeden inme bir biçimde başladı. Ama işte şimdi bizim için yok şey... Evet, şimdi bize düşen şey ne? Sosyal hizmet eğitimiyle sahayı, tecrübeyi hiçbir kompleks yaşamadan uzlaştırmayı başarmak. Bunu başarmamız lazım. Burada ideolojik şeyler, kamplaşmalar, kutuplaşmalar filan her zaman var olmaya devam edecek. Ama buna rağmen bunları da aşan bir niyet ortaya koymamız lazım. Şimdi herkes... ideolojik kamplaşmalardan bahsetmişken ve yine işte toplumla çalışma gibi şeylere örneklik teşkil etmesi bakımından Osmanlı'nın vakıflarını filan örnek verme eğiliminde işte sosyal hizmet tarihinde yeri olduğuna dair şeyler, iddialar var. Vakıflardan filan bahsedildiği zaman sosyal hizmetin modern bir meslek olmasından yola çıkarak buna genellikle itiraz ediliyor profesyonel sahada. Ya bunlar sonuç olarak profesyonel değil, işte modernite öncesindeki şeyler, uygulamalar filan diye. Ama bence işte o toplum batıda nasıl bir icatsa, biz de Türkiye'de bu toplumu anlayabilmek için bu toplumu mümkün kılan geçmiş tecrübeye, pratiğe bakmalıyız. Yani
şunu da ben aklımı böldüm, kusura bakma, özellikle niye böldüm? Şunun için Jane Addams'ın yaptığı da sosyal hizmet değil ama biz Jane Addams'ın yaptığı sosyal hizmeti kurduk.
Yani, çok güzel. Çok güzel. Oraya gelirim.
Tarihçe birazcık hani böyle bir şey. Yani şunu söylemek lazım. Sosyal hizmetin öncülü olan şeyler ne? Sosyal çalışmanın öncülü olan şeyler
ne? Çok güzel.
Bunu anlamadan gelişmez. O yüzden tarihe ihtiyacımız var. Tarihi dinlemek.
Onun için ihtiyacımız var. Bir de tarihe bakarken de ideolojik gözlükleri çıkarmayı bir şekilde başarmak lazım. Mesela Osmanlı'da vakıf deyince genellikle bir İslamcı diskur ortaya çıkar. Ama gerçekte vakıf dediğiniz şey, kurum, Osmanlı'nın Bizans'tan devraldığı bir şeydir. Kurumdur.
Zaten
toplum örgütlenmesi biçimidir. Yani Bizans'ın daha sonra Osmanlı'nın Bizans'tan tevarüs ettiği ve İslamlaştırdığı bir toplum örgütlenmesi biçimidir. Bu bakımdan yani böyle radikal katı ideolojik gözlüklerle yaklaşmak yerine daha akademik bir tarihçi perspektifiyle bakmak lazım. İşte Jane Addams'ın sosyalizm tecrübesinin bir sosyal hizmet olmaması ama sosyal hizmet eğitiminin de öncülün niteliğinde bir işleve sahip olması gibi biz de kendi kök arayışımızda kompleksiz bir biçimde bakmalıyız.
Tabii. Yani burada şunun altını çizmek lazım. Yani Elizabeth Oxford'un sınavına, Cem Edimsa, Mary Richmond'a vurgu yapıp da bunları sosyal hizmetin bir parçası halini kabul ediyorsak ve bunlar üzerinden bir tarih konuşuyorsak bu evveliyatı da bakmak ve konuşmamız gerekiyor. Ve buradan evet. Ne kalmış bilmemiz gerekiyor. Yani sonuçta eğitimlerin ya da ne bileyim diğer çocuk kurumlarının bu itaatçılarla birlikte sekülerleştiğini o sekülerleşmiş kurumların da Cumhuriyet tarafından devraldığını ve alındığını ve bunun üzerinden bir çocukluk politikası kurulduğunu hani göremezsek bir sıkıntı var burada. Yani bu bağlamı anlamamız gerekiyor. Biraz hani bu bağlamları anlamadığımız için hani köklülük ya da yabancılaşmıştık ya da adını örnek versek söyleyelim. Daha önceden de bunu söyledik. Altını bir daha çizelim. Hani burada böyle bir hani süreç var ama onun ötesinde bir de yani iyi uygulama örnekleri açısından da ben hep bunu önemsiyorum. Şimdi mesela Serseri Çocuklar Projesi ya da var Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 30'larda bildiğin çocuk sokak çocukluğuyla ilgili çalışma yapmışlar. Ama biz
tabii, buna köprü altı diyorlar.
Biz buna bir haber olduğumuz için sokak çocuklarıyla karşılaştığımızda 2000'lerin başı 90'larda dünya yeniden keşfettik. Var yani bu daha önceden yapılmış hani çok basit bir şey şimdi işte bu yetiştirme yurdundan ayrılanlar çıktığı zaman sudan çıkmış balığa döndüklerini söylüyorlar. Bir tane çalışma yaptım. Öyle dedi. Ben sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Ama Mithat Paşa ıslahanelerinde orada meslek edindirirken aynı zamanda iş kurmasını da destekliyor ve devlet bunu takip ediyor. Hani bizim aslında bir sürü örneğimiz ve devralabileceğimiz, yapabileceğimiz, geçmişe bakarak uygulayabileceğimiz setin tavustan çıkan toplum örgütlenmesi gibi.
Tabii. Var. Bu örnekler bu bakımdan kıymetli. Türkiye'de baskı karşıtı sosyal hizmet uygulaması peki var mı diye sormuştun. Oraya geri dönme ihtiyacı duyuyorum. Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminden farklı olarak sosyal hizmet pratiğinde bir en başından beri benim çok hoşuma giden bir romantik tutum var. Romantik bir isyankar bir ruh var. O ruhu ben çok önemsiyorum. En başından beri böyle. Yani sosyal hizmet eğitimi ne kadar Anglo-Sakson bir mahiyete sahip olsa da en başından beri çok neoliberal bir müfredatın uyarlanmasından ibaret olsa da sahadaki o asi ruh, o romantik tutum benim sosyal hizmete olan ümidimi her zaman pekiştirmiştir. Yani hem öğrenciler arasında hem de sosyal hizmet uzmanları arasında bunu her zaman görüyorum o romantik tutumu. O romantik tutum aslında tam da sosyal adaletsizliğe, sosyal eşitsizliklere karşı bir itirazın ifadesi olarak ortaya çıkan bir şey. Onun daimi olması lazım.
Yani gariban mesleği sosyal hizmet. Yani
evet, evet. O çok hoş bir şey. Doğru, doğru.
Yani şey de var yani okuyanlar da gariban. Hani çoğu bu sosyal hizmet okumuş. Hani yani bursu var.
Tabii, ilk dönem sosyal hizmet hocaları gayet şey, o burjuva kültürünü temsil ediyor olsalar da okuyanlar her zaman garip kureba çocukları.
Evet. O yüzden hani birazcık da böyle bir anlayış da var. Zaten oradan geliyor. Yani yabancısı değil, eğitim yabancı olsa da sosyal hizmet.
İşte o yüzden o garip kurebayı anlayabilecek bir dili inşa etmek lazım. Benim temel sıkıntım o. Yani bu tutum güzel, romantik bir duruş var. Bu hiç kötü bir şey değil, şahane bir şey. Bir isyankar ruh var, bir başkaldırı ahlakı var ama bunlar maalesef metne dönüşmüş şeyler değil. Yani sosyal hizmet kendi literatürünü oluşturmuş bir alan değil. Yani benim en temel yakındığım şeylerden biri bu. Baskı karşıtı bir sosyal hizmetin icrasının mümkün olması için işte bu tutumun metne dönüşmesi gerekiyor.
Burada şöyle bir sıkıntı var. Ben de çok biliyorsun dernek çalışmalarına çok katılıyorum. Böyle öfke dolu insanların tartışmayı bitirdiği metne dökülmemesine yol açtığı bir kelimesi var, özey var, şey var. Sosyal hizmet yara bandıdır. Ya tamam yara bandıdır da yani sonra ne yani bu, hani bu durum tespitini yaptıktan sonra bütün her şey aydınlandı böyle pamparlak. Tamam artık bitirebiliriz. Tamam yara bandı olduğunu öğrendik. Tamam artık toplantı bitmiştir. Herkes zaten bunu bilmiyor. Hani birazcık böyle bir retorikte düşmek de var. Hani böyle yara bandı bu işler olmaz. O zaman sen ne varsın? Yani,
Pansuman plan diyoruz
pansuman mesela. Yani
ona.
birazcık hani buradan daha öteye çıkabilmek için de kendimize bakmamız gerekiyor. Danışana değil, kendimize bakmamız gerekiyor. Yani ben şeyi biliyorum, staja gitmiştim bir abi ya, her gün şey diyordu, lanet olsun bu kurumla, ayrılacağım buradan vesaire diyordu. Sonra öğrendim ki 5 senedir, 10 senedir bunu söylüyor. Ben kurumdan staj bitti gittim, başka yerlerde çalıştım. O hala şu an kurumda çalışıyor. Muhtemelen lanet olsun diye devam ediyor. Yani
Olabilir.
ben
Olabilir.
biraz hani
Yani
biraz da
ben
kendimi
bence tefekküre, o düşünümselliğe, öz düşünümselliğe daha fazla ihtiyaç var. Sosyal hizmet uzmanı kendi garipliği üzerine biraz düşünmeli. Yani biz sosyal hizmet eğitiminde sosyal hizmet uzmanının bir garip olmadığını, onun bir kurtarıcı olduğunu, onun bir uzman olduğunu ona öğretiyoruz. Bu bir illüzyon yaratıyor maalesef. Ha, bu illüzyon da psikotik bir sona da vesile olabilir, yol açabilir. O çok tehlikeli bir şey olur. Ama sosyal hizmet uygulaması da çoğu zaman çok şizofrenik bir biçimde tezahür edebiliyor. Eğer kendi garipliği üzerine tefekkür etmezse, burada hakikaten sahayla kurduğu ilişkide bir çoklu kişilik bozukluğu durumu söz konusu olabilir. Bu çok tehlikeli bir şey. O garipliği üzerine tefekkür etmesi için sosyal hizmet uzmanının yine metni ortaya koymaya ihtiyacı var. Metni ortaya koyması için de edebiyata ihtiyacı var, felsefeye ihtiyacı var, sosyal teoriye ihtiyacı var. Yani o gariplik hali. Bak bunu dediğimiz zaman bile ana akım sosyal hizmet diyecek ki profesyonel bir lügate uygun bir kavram değil bu. Gariplik. Yani sosyal hizmete uygun bir kavram değil. Hayır işte bizim bu bakımdan edebileşmeye, bu bakımdan felsefileşmeye ihtiyacımız var. Öz düşünümsellik dediğiniz şey garipliğiniz üzerine tefekkür etmediğiniz zaman mümkün olmaz. Sosyal hizmet uzmanı gider sosyal yardım dağıtır, psikososyal hizmet verir, danışmanlık hizmeti de verir. Ama bu hizmet sürecinde elde ettiği tecrübeyi hem kendi yaşam biçimi, kişiliği üzerinde hem de mesleki uygulaması üzerinde ve dahi mesleğine dair teorik temayülleri üzerinde bir muhasebeye tutmaz. Bu kopukluk doğru bir şey değil. Yani bizim bu kopukluğu aşmaya ihtiyacımız var. İşte o öz düşünümsellik dediğimiz şey bu bakımdan kıymetli. Kendi garipliğin üzerine düşünmen seni zaten müracaatçı ile eşitleyen bir şeyi beraberinde getirecek. Ve mesleki uygulamanı da, sosyal hizmet müktesebatını da bu bakımdan sorgulamaya ve geliştirmeye başlayacaksın.
Burada da şey de var ama bunu da tabii söylemde de kalma ihtimali de var. Bunu tutum haline getirmek de lazım. İşte ben hiçbir şey ayrımcılık yapmam diyen bir kişi kendi kültürel kodlarıyla çok rahat bir amalı cümle kurma riskiyle de karşı karşıya
Tabii.
geliyor. Yani bu hani birazcık o sorgulamayı bir yani belki de huzursuzluk halini korumalıyız. Hani konforlu bir meslek alanında bulunmamalıyız. Yani o huzursuzluk hali kendimize dair o huzursuzluk bizi kendimize getirecek. Kendimizin içindeki halimizden. Ben
Yani işte
onun
o.
bu bahsettiğimizin çok makul ve olması gerektiği bir şey ama aynı zamanda da zorlayıcı ve belki de kendi bağlamının içerisinde dalıp giden bir meslektaş için de çok mümkün olabilecek bir şey süreç olmadığını da ben düşünüyorum yani. Çünkü
Ya
hani
şimdi
günlük
çok
için çok insanı kaybettiren bir şey.
tabii. Çok zor bir şey olduğunu teslim etmek lazım. Bir kere sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmak öyle kolay bir şey değil. Herhangi bir aslında insana yardım eden mesleğin ehli olmak da kolay bir şey değil. Yani bu kendi hikayenden bağımsız bir hikaye de değil karşılaştığın hikayeler. O hikayelerden kendini ayrıştırma çabası filan da insanı çok zorlayan bir şey. Bir tarafta işte yaşadığın sistemin yarattığı eşitsizliklerden muzdarip olduğun bir şey var, dünya var. Müracaatçının da muzdarip olduğu şey tam da bu. Ama öteki tarafta sen de yardım edici bir misyona sahipsin. O yardım edici tutum riskli bir şey. Yani insanın evvela kendine yardım etmeyi başarması lazım. O kendine yardım etme, kendi çaresizliğini de kabul etme anlamına geliyor ve müracaatçıyla ittifak kurmanı kolaylaştıran bir şey. Yani bu neoliberalleşmeyle beraber sivil toplumun artan misyonu ve işlevi o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Her zaman
yani
iki açıdan bakmak
lazım.
Aslında
bizim için bir sağ yaratıyor. Yani oyun oynayabilecek
bir imkan yaratabilir. Yani müracaatçıyla ittifak kurabileceğin sahalara ihtiyacın var. İşte o sahalarda sivil toplum sahaları. Bizim daha fazla belki de sivil toplum sahasında sosyal hizmet uygulamasına ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Yani bu kadar kamu odaklı bir sosyal hizmet anlayışı öğrencimizi de çok körelten bir şey olabilir.
Ben burada yani zaten kamu odaklı sosyal hizmet uygulamasına gittikleri zaman bizim anlattığımız bir şeyin orada yapılmadığını iddia ediyorlar. Ben de çalıştığımda bunu deneyimledim. Ama burada şöyle bir şey var. Yani ben hani Türkiye'de sivil toplum örgütlerinde çalışan, toplumla çalışanların sosyal çalışma deneyimlerine baktım doktora tezimde. Sivil toplum örgütlerinde çalışanlar da devlet memuru gibiydiler. Yani tek bir cümleyle özetlersem hani, çıkan evet. Diye. Hani, ya kalkınma projelerinde çalışan kişiler ya da farklı yerlerde yine bir memur anlayışı var. Bizim birazcık da bu topluma temas etmeye yönelik bilgiye de ihtiyacımız var. Yani çalışması bilgisine de ihtiyacımız var gibi.
Toplumu tanımaya, bilmeye ve temas etmeye ihtiyaç var Umut. Yani ben yani ne kadar sahada işler yaptıysam o kadar çok topluma yakınlaştığımı hissediyorum ama ne kadar işte okula kapandıysam o kadar da toplumu tanımaktan uzaklaştığımı fark ediyorum. O kadar farklı dinamikler, ilişkiler var ki yani biz bunların çok uzağında kalabiliyoruz. Şimdi bazı şeyleri de kafadan reddediyoruz. Diyor ki biz profesyonel bir sahayız. Bunlar profesyonel değil. Bunlar şöyle, bunlar böyle ama sokaktaki insan böyle bakmıyor, yaşıyor. Yani senin müracaatçın çözümü başka yerlerde arıyor. Müracaatçın sana başvurmuyor. Mesela madde bağımlısı pek çok insan bilmem ne tarikatına katılıp o tarikatın içerisinde dergahta madde bağımlılığından kurtulmanın yolunu arıyor ve bunun çok iyi örnekleri olduğunu da düşünüyor. Elhak iyi örnekleri de var. Şimdi bu sosyal hizmet akademisyeni açısından, sosyal hizmet araştırmacısı açısından bu bize ne söylüyor? Bir tarikat var. İnsanlar, madde bağımlısı insanlar bu tarikatın üyesi haline geliyorlar ve zaman sonra madde bağımlısı olmaktan kurtuluyorlar. Başka bir yaşam oluşturuyorlar kendileri de. Bu ne söylüyor bize? Bu bizim müracaatçımızın çözüm arayışına dair pek çok şey söylüyor. Yani bu o tarikatın madde bağımlılığına müdahale stratejisinin, yönteminin doğru, meşru olduğu anlamına gelmiyor. Müracaatçının dünyasını anlamak bakımından bize çok şey söylüyor. Yani biz kafamızda bir takım reçetelere sahibiz, bir takım çözümlere sahibiz. Bir takım yollar bizim müktesebatımızda edindiğimiz şeyler, öğrendiğimiz şeyler ve müracaatçı için en hayırlısını biz biliyoruz. Ama bu o kadar aynı zamanda bizi müracaatçıya yabancılaştıran da bir şey ki. Yani işte o yüzden sahada olmak, dokunmak, tanımak gerekir ve ön yargısız bir biçimde bunu yapmak gerekir. Müracaatçından uzaklaşıyorsun diğer türlü. Müracaatçına dokunamaz hale geliyorsun. Şimdi herkes son zamanlarda göç falan çalışıyor. Ben de çalışıyorum göç ama göç çalışırken yaptığımız şey ne biliyor musun? Yine aynı şey. Kimse mesela Ankara'daki Önder Mahallesi'nde değil. Kimse gettoda değil. Yani gettoya yani girmeden göç çalışman mümkün değil.
Yani sokakta bir aktivist olmadan, yani o göçün içerisinde olmadan, oradaki oranın bir parçası olmadan sosyal hizmet üretmek çok mümkün değil. Yani bu şey gibi değil. Sığınmacı Göçmenlerle Dayanışma Derneği Türkiye'nin en büyük göçmen örgütü. Ama dayanışma derneğinin içerisinde göçmen yok.
Yani göçmen yok.
Bir problem var. Yani
bizim şimdi alternatif okuldaki o alternatif stajımız tam da bu niyete karşılık geliyordu. Yani ışıkta birisi bekleyip dilendi. Birisi şarapçılarla sabahladı birkaç gün.
Hep beraber sabahladık o geçen.
Hep beraber sabahladık. Bir kısmı gitti evlerde temizlik yaptı vesaire. Bu çok karikatür gibi geliyor. Çok sembolik bir şeyi var gibi geliyor ama aslında o kadar kıymetli bir şey ki yani temas etmelisin diyor. Tanımalısın,
orada
girmelisin.
Orada geldim biliyor musun? Hatta bir yerde yazacağım daha sonra. Herkes yazmış.
Yazmışlardı hatırlıyorum.
Belki özellikle staj yapıyorum.
Tabii tabii.
Bu icatların hepsi benden çıktı ama yani ben de biraz hani şeyim yani bakınca nasıl bulmuşuz diye düşünüyorum ama sonuçta şöyle bir şeyler var. Ya biz gittik bizi adam yerine koymadılar, daha fazla çalışmalıyız. Hani bir staj almadılar yani işte yine. Mesela bu almadılar mevzusu çok önemli. Yani biz gerçekten onlarla temas ettiğimizde gerçekten onlar bizi kabul ettiler miydi sanıyoruz. Yani biraz o, evet, hani, o kabulü şey yapmak lazım. Çünkü sosyal bilimon dediğin mahallede herkes tarafından bilinen biri olduğu zaman hizmetli oluyor. Ama o iş evet, takım elbiseli evet, olarak bilinmeyecek. Hani mahallede
değil. Maalesef bunu başaramadık ya Türkiye'de biz. Yani evet, Batı'da iyi örnekler görüyoruz bazen. Niye görüyoruz? Çünkü mahalle merkezli bir sosyal hizmet anlayışı söz konusu. Bizde öyle olamadı. Yani
yerelleşmesi birazcık.
O merkeziyetçi kafayı bir türlü aşamadık bu bakımdan. Sosyal hizmet uzmanımız da böyle yetişti. Yani işte senin dediğin gibi devlete memur olmaya hazırlanan bir talebe böyle bir mahalle pratiğine de sahip olamıyor maalesef. Hatta kendi mahallesine de böylece yabancılaşıyor zaten. Yani, tuhaf bir şey, hal söz konusu.
Öyle bir gayet var.
Şey kaybetmemek lazım, teması kaybetmemek lazım hiçbir biçimde.
Tamam. Toparlayacağım, çok uzun konuştuk. Yani ben daha uzun konuşurum. Bir buçuk saat daha. Ama yani şu an saat gece 1:30 ve sen anladığım kadarıyla akademik.
Daha çalışacağım ya.
Çalışacaksın. Ben de çalışacağım. Sınav kağıdı okuyacağım. Bu sınav bitmedi. Sınav kağıdıyla öğrencilerin müthiş cümlelerini anlamaya çalışacağım. Burada istersen noktalandıralım ama yani tadı da damağımızda kalmadı değil. Yani belki bunu da tekrar fırsat yaratırsak tekrar konuşalım. Özlemişiz.
İyi olur, iyi olur. Yani daha fazla konuşalım, edebiyatla konuşalım. Mesela bütün bu konuştuklarımız için bizim en fazla kime ihtiyacımız var? Dostoyevski'ye ihtiyacımız evet, var yani. O Raskolnikov'un haleti ruhiyesini anlamak aslında biraz evvelden beri temas etmek dediğimiz evet, şey.
Aklıma geldi.
Daha fazla edebiyat, daha fazla şiir diyelim sevgili öğrenci
daha
dostlarım.
Daha fazla sinema. Evet. Ben sinemacıyım, bu ayet sinema çalışıyorum.
Konuşalım, sinemada konuşalım.
Evet, konuşalım. Daha devam edelim, bakalım. Görüşler de şekillensin. Teşekkürler.
Eyvallah.